Ayrım 26, Halidonların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 276. 24. Kısım. Kokpit bölgesine girince ekip üyeleri kendilerini tümüyle araştırma çalışmalarına verdiler. Bireysel korkuları ya da özel farklı amaçları bir anda unutuluverdi. Mesleklerinde başarılı insanlardı ve kokpit inanılmaz bir araştırma laboratuvarı olarak tüm dikkatlerini üstünde topluyordu. Portatif masalar, mikroskoplar, jeoskoplar, platin matkaplar, tortu prizmaları ve toplama kapları geçişe güçlükle izin veren ormana ve çayırlara hamallarla birlikte bilim adamlarınca da taşınıyordu. 4 saatlik çalışmaları yemek ya da olağan iletişimler gibi gereksiz konular için kesmekten bile çekiniyorlardı. Sürekli cızırdayan, insanı tedirgin eden telsizlerin varlığı bir tek gün içinde alışılmış hale gelivermişti. McAuliffe sık sık Peter Jensen ile James Ferguson'u telsizlerin arasındaki konuşmalara aldırış etmeden sürekli olarak açık bırakmaları konusunda uyarmak zorunda kalmıştı. İlk akşamlar Charles Whitehall'un Harrods mağazasının safari reyonundan aldığı giysiler tam yerini buldu. Ekip tıpkı sürek avından dönmüş avcılar gibi ateşin çevresindeki koltuklara yerleşip yorgunluk atıyordu. Ama konuşmalar yabanıl hayvanlar, kuşlar, tüfekler yerine çinko, manganez, boksit, fosfat, eosen, tortulu şist, volkanik kayalar, demir hindi, bakam ağacı, guano, su kaçakları, gaz birikimleri, lav katmanları, kireç taşı petekleri üzerinde dönüyordu. Kokpit bölgesinin toprak yapısı su kaynakları inanılmaz miktarlardaki gaz ve maden birikimiyle son derece verimli bir yer olduğu fikrini hepsi paylaşıyordu. Üçüncü günün sabahında Peter Jensen bulgularını kesin bir dille açıklamıştı. "Şimdiye dek kimsenin burayı geliştirmek için uğraşmadığına inanamıyorum. Bence Brezilya'dan bile daha verimli. Yaşam kaynaklarının 1/4'ü karşımızda kullanılmak için bekliyor." Brezilya ormanlarının ortasında yaratılan kentten söz etmesi Alex'in yutkunarak orta yaşlı maden uzmanına baka kalmasına neden olmuştu. "Biz bir kent inşa edeceğiz," demişti Julian Warfield. "İnanılmaz ama olabilir. Artık Dunstone'u anlamak kolaydı, tasarıları son derece mantıklıydı ve harekete geçirmek için çok büyük miktarda paraya gereksinim gösteriyordu ve Dunstone'un da parası vardı. Bir kez harekete geçince adanın tümü bu gelişmeye bağlanmış olacaktı. İşçi orduları, toplumlar hepsi tek bir kaynağa bağlanacaktı. Kingston hükümeti bunu durduramayacaktı. Çıkarlar karşı konulmaz boyutlara ulaşacaktı. Yalnızca para akışı bile parlamentoyu yıkmak için yeterliydi. Akıl almaz boyutlarda bir pastadan pay almak için Kingston ekonomik ve psikolojik açılardan Dunstone şirketine bağımlı olacaktı. Çok karmaşık gibi görünüyorsa da aslında son derece basitti. Bir kez Kingston'ı ele geçirince tüm yasaları da kendileri yapacaklardı. İstedikleri gibi yönlendirecekler, Dunstone bir ülkeye sahip olacak. R.C. Hammond'ın sözleriydi bunlar. Neredeyse gece yarısı olacaktı. Hamallar Marcus ile Justice'in kontrolünde ateşleri söndürüyordu. Siyah devrimci Lawrence'la uyumlu, sevimli ekip üyesi rolüne tam oturmuştu. Ama sürekli olarak belli etmeden çevreyi gözlemeyi ihmal etmiyor, Allison Booth'tan uzak kalmamaya özen gösteriyordu. Jensen'lar ve Ferguson çadırlarına gitmişti. McAuliffe, Sam Tucker ve Allison bir masanın çevresinde toplanmış, sönen ateşlerin son alevleri yüzlerini aydınlatırken alçak sesle konuşuyorlardı.
"Jensen haklı," dedi Tucker sigarını yakarak. "Bu araştırmanın ardındakiler ne yaptıklarını iyi biliyorlar. Ben maden uzmanı değilim ama bir tek ana damar ortaya çıkarsa yatırımları durdurmak olanaksız hale gelir."
"Dunstone adında bir şirket."
"Kim o?"
"İşin ardında Dunstone adında bir şirket var. Adamın adı Julian Warfield. Allison da biliyor konuyu." Sam sigarını eline alıp dikkatle Alex'in yüzüne baktı.
"Onlar seni işe aldı."
Ağır ağır biraz da gücenerek konuşmuştu.
"Evet, Warfield denen adam beni işe aldı." Öyleyse Kraliyet Tarih Derneği, Bağışları, Bakanlık, Enstitü, hep kamuflaj ve sen başından beri biliyordun.
İngiliz istihbaratı da biliyordu. Ben bir muhbir değilim Sam. Beni eğittiler. Birkaç hafta içinde ne öğretebilirlerse öğrettiler.
Bunu sır olarak saklamanın belirli bir nedeni var mıydı Alexander?
Tucker'ın sesi hiç de insanı rahatlatır gibi değildi.
Bana söylemeliydin. Özellikle dağın tepesindeki toplantıdan sonra. Seninle çok uzun zamandır birlikte çalışıyoruz evlat. Bana kalırsa doğru davranmadın.
Doğru davrandı Sam diye atıldı Alison. Senin iyiliğin için deneyimlerime dayanarak konuşuyorum. Bu konuyu ne kadar az bilirsen geleceğin o kadar parlak olur, inan bana.
Niçin inanayım diye sordu Tucker.
Çünkü ben de o yollardan geçtim. Bu nedenle şimdi buradayım.
Chateauroya karşılık Interpol ile işbirliği yapmış. Bunu sana anlatamazdım.
Bir bilgisayarın belleğinden çıktı ismi ve doğal gözükmesi için her şeyi yaptılar. İngiltere'den uzaklaşmak istiyordu. Uzaklaşmak zorundaydım, anlıyor musun Sam? Adımın geçtiği bilgisayar Interpol'e aitti ve bütün gizli servisler birbiriyle akraba sayılır. Bunun tersini söyleyenlere sakın inanma. MI5 bir araştırma yaptı ve ben karşınızdayım. Çok değerli bir yem olarak bu da başka bir konu. Çok fazlasını öğrenmek için çabalama. Alex haklıydı.
Gergin sessizlikte Tucker sigarından derin bir nefes çekti. Sorulmayan sorular ortada dolaşıyordu. Alison alnına düşen saçlarını geriye itti. McAuliffe bardağına viski koyarken Sam Tucker konuştu. Sana güvenmem iyi bir şans Alexander.
Bunu biliyorum, güveneceğinden emindim.
Ama niçin, niçin bunu yaptın? Böylesine aç değilsin, niçin onlar adına çalışıyorsun?
Kimin adına? Dunstone'u mu soruyorsun yoksa İngiliz istihbaratını mı?
Tucker duraklayıp yüzüne baktı. Tanrım, bilmiyorum, sanırım her ikisi de.
İlk anlaşmayı yaparken şimdiye dek aldığım en iyi öneriyle karşılaştığıma inanmıştım. Daha ne olduğunu anlamadan işin içinde buluverdim kendimi. Sonra ikincisi ortaya çıktı ve ikisi birden beni yakamı kurtaramayacağıma inandırdı. Bir noktada konu hayatta kalabilme savaşı kadar basite indirgendi. Sonra güvenceler ve sözler verildi.
Alex gözlerini boşluğa dikti. Ateşin başında oturan Lawrence onları izliyordu.
Ne olduğunu anlamadan kendini bir hücrede buluveriyorsun. Daracık mekanda başını duvarlara çarparak dört dönüyorsun. Pek de güzel bir manzara değil tabii. Hareketle karşı hareket, Sam diye atıldı Alison. Hepsi bu konuda uzmandır.
Kim? Hangisi? Tucker öne eğilip Alison'ın gözlerini bakışlarıyla hapsetti.
Her ikisi de diye yanıtladı genç kadın kesin bir sesle. Chateauroux'un kocama yaptıklarına tanık oldum. Interpol'in bana yaptıklarını da yaşadım.
Bu kez sessizlik daha gergindi. Yine Sam alçak sesle başladı söze. Düşmanlarını iyice tanımlaman gerekir Alexander. Bunu yapmamışsın gibi geliyor bana. Şu anda çevrende olanları kendi tarafında gibi gördüğünü umarım.
Elimden geldiğince tanımladım ama yaptığım tanımların geçerli olup olmayacağını bilmiyorum. Benim açımdan her şey çok karmaşık.
Öyleyse yalınlaştırmaya gayret et evlat. İşin bittiğinde öncelikle hangi taraf seni ipe çekmek istiyor?
Alison'a bakarak yanıtladı McAuliffe. Yine ikisi de diyeceğim. Dunstone ölmemi isteyecektir. MI5 ile MI6 kendilerine bağımlı kalmamı tercih edecektir. Bilgisayar belleklerinden bir isim. Bu sözlerim gerçeğe dayanıyor.
Aynı fikirdeyim dedi Tucker ince sigarını tekrar yakarken. Şimdi süreci tersine çevirelim. Sen en kolay hangisinin ipini çekebilirsin?
Alex alçak sesle gülünce Alison da ona katıldı.
Tanrım,
ikiniz de aynı biçimde düşünüyorsunuz.
Benim sorumun yanıtı değil bu, önce hangisi?
Sanırım Dunstone. Şu anda o daha kolay incinebilir konumda. Warfield bir hata yaptı. Benim gerçekten paraya aç olduğuma inandı. Beni işin içine kattığı için satın aldığını düşünüyor. Onlar düşerse ben de düşerim. Bunun için öncelikle Dunstone diyebilirim.
Pekala dedi Sam tatlı dilli bir avukat gibi, bir numaralı düşmanın Dunstone olduğu ortaya çıktı. Basit bir şantajla kendini kurtarabilirsin. Üçüncü kişilerin bilgisinin olması, belgelerin bir avukatın kasasında bulunması gibi. Sıra geldi ikinci düşmana. Majesteleri Kraliçenin istihbarat servisi. Hadi onları da tanımlayalım. Onların sana attığı kanca ne?
Koruma. Bizi koruyacaklarını iddia ettiler.
Pek başarılı olduklarını söyleyebilir misin evlat?
Söyleyemem ama çalışmamız henüz sona ermedi.
Bu noktayı daha sonra ele alacağız, acele etme. Sen kendini onlardan nasıl sıyırabilirsin?
McAuliffe durup düşündü. Onların yöntemlerini ve temas kurdukları adamları tanıyorum. Gizli işlerini açığa çıkarabilirim.
Tıpkı Dunstone konusunda olduğu gibi değil mi?
Tucker hedefe yaklaşıyordu.
Evet.
Biraz geriye dönelim. Dunstone ne önerdi?
Para, büyük miktarda para. Bu araştırmaya gereksinimleri var.
Bu parayı gözden çıkarabilir misin?
Elbette ama belki de...
Önemli değil. Bu nokta sanırım güvence ve sözler bölümüne gidiyor.
Doğru.
Önemli bir unsur değil. Henüz hırsızlardan para çalmadın. Herhangi bir şekilde onlarla birlikte olmakla suçlanabilir misin?
Hayır, onlar böyle düşünüyor ama haklı değiller.
İşte yanıtlar ve tanımlar ortaya çıktı. Kancaları ve önerileri, yani para ve koruma güvencesini ortadan kaldırabilirsin. Birini, örneğin parayı yitirmeyi göze almak, korumayı gereksiz hale getirir. Kendi kancalarına dayanarak güçlü olursun. İstediğin önerileri sen yapabilirsin.
Çok hızlı gittin Sam dedi McAuliffe ağır ağır. Ya da unuttun. Henüz çalışmamız bitmedi. Belki korunmaya gereksinim duyabiliriz. Eğer bunu kullanırsak yatsıyamayız. Alay konusu oluruz. İran kontra sendromu gibi birbirini yiyen solucanlar.
Sam Tucker sigarasını söndürüp viski şişesine uzanırken ormanın içinden yaklaşan Charles Whitehall'u fark etti. Whitehall çevresine bakındı ve hızlı adımlarla küllenmiş ateşin turuncu ışığında cildi bronzlaşmış gibi görünen Lawrence'a yaklaştı. Kısa bir süre konuştular ve Lawrence başını sallayarak ayağa kalkıp ormanın yolunu tuttu. Whitehall bir an arkasından bakıp bakışlarını McAuliffe, Sam ve Allison'a çevirdi. Aceleyle onlara doğru yürümeye başladı.
''İşte senin koruma unsurların Alexander'' dedi Sam alçak sesle. ''Şu iki adam birbirinden hoşlanmıyor ama ortak nefretleri senin iyiliğin için kullanılabilir. Hatta hepimiz için. Tanrı güzel kara derililerden razı olsun.''
Haberci döndü.
Charles Whitehall çadırındaki lambanın ışığını ayarladı. Sam ile Alison'ın yanında konuşmak istemediğini söyleyip McAuliffe'in gelmesi için ısrar etmişti.
Bunu onlara da söyleyebilirdin.
O zaman verilecek karara çok kişinin katılması gerekecekti ve ben bunu istemiyorum.
Niçin?
Çok dikkatli olmak zorundayız. İnsanlar ne kadar az şey bilirse o kadar iyi olur.
McAuliffe sigara paketini çıkarıp çadırın ortasındaki iskemleye oturdu. Charlie Moon'un oturamayacak kadar heyecanlı olduğunu ve sakin görünme çabalarının komik bir hale geldiğini düşünüyordu.
Çok tuhaf, biraz önce Allison da aynı sözleri söyledi. Ancak nedeni farklıydı. Maroon kasabasından ne yanıt geldi?
Olumlu, albay bizimle görüşecek. En önemli tarafıysa yanıtını dörtlü birimler biçiminde vermesi.
Alex böyle olacağını umuyordum derken Whitehall'un heyecanına karşı nasıl davranması gerektiğini bilemiyordu.
Senin için fark etmiyor değil mi? İnanmaz gözlerle baktı Whitehall. Bir uzman olağanüstü bir buluş yapmış. Bilinmeyen izlerin peşinden arşivlerde dolaşıp 200 yıl kadar gerilere gitmiş. Yaptığı çalışmanın akademik değeri çok yüksek. Neredeyse Jamaika tarihi yeniden yazılabilir. Bunu anlamıyor musun?
Heyecanlı olduğunu görüyorum ve nedenini anlıyorum. Ama şu anda daha başka bir sorunum var. Gecikmelerden hoşlanmıyorum.
Whitehall öfkesini sessiz bir patlamayla atlatmaya çalıştı. Gözlerini çadırın tepesine dikip derin bir soluk aldı ve sakinleşti. Vardığı karar açıkça belli oluyordu. Karşısındaki adamın beynine bir türlü ulaşamıyordu.
Küçümsediğini belli ederek söze başladı. Aslında iyi haber ilerlediğimizi gösteriyor.
Nasıl? Sana söylemedim ama albaydan görüşme isteğinde bulunurken bir mesaj daha gönderdim. Kendimi bununla riske attıysam da değeceğine inandım. Amacımıza ulaşmamızı hızlandırabilirdi. Haberciye bu isteğin Akuaba'ya yeni inananlardan geldiğini söylemesini tembih ettim.
McAuliffe'in bedeni kasıldı, birdenbire öfkeye kapılmıştı ama bunu göstermeyecek kadar sağduyu sahibiydi. Birinci Dunstone araştırma ekibinin başına gelenler aklından çıkmıyordu.
Senin kadar zeki bir insan için oldukça aptalca bir davranış Charlie Mon. Aptalca değil, riskler hesaplandı. Eğer Halidon Pearson'ın bulduğu şifreye dayanarak bizimle temas kurmayı düşünürse, bu kararı vermeden önce bizi yakından tanımak isteyecektir. Bilgi toplarken benim de bu birimin bir parçası olduğumu anlayacaktır. Halidon'un yaşlıları benim unvanımı, çalışmalarımı, Jamaika tarihine katkılarımı kesinlikle biliyordur. Bunların bilinmesi bizim yararımıza olur.
Alex yerinden fırlayıp alçak ama ürkütücü bir sesle konuştu.
Seni gidi bencil köpek. Öteki unvanlarının hoşlarına gitmeyeceği hiç aklına gelmedi mi? Sepetteki çürük elma sen olabilirsin.
Olanaksız.
Kendini beğenmiş herif. Kendine abartılı güvenin yüzünden ekip üyelerinin yaşamını tehlikeye atamam. Koruma önlemlerine gereksinim duyuyorum ve derhal sağlayacağım.
Çadırın dışından hışırtılar geldi ve siyah devrimci Lawrence elleri bağlı ağır ağır içeri girdi. Ardından biri daha vardı. Gölgeli karanlıkta koşucu Marcus Hedrick'e benziyordu. Elindeki tabancayı rehinesinin sırtına dayamıştı. Alçak sesle konuştu adam.
Silahlarınıza davranmayın, gürültü etmeyin. Olduğunuz yerde kalın.
Kimsin sen diye sordu Alex. Marcus'un bir haftadır kulağına çalınan kararsız ve tek düze konuşma biçiminin değişmiş olmasına şaşırmıştı.
Ama sen Marcus değilsin.
Şu an için kim olduğum önemli değil.
Garvey diye fısıldadı Alex. Garvey söylemişti. Birileri daha varmış ama tanımıyormuş. Sen İngiliz istihbaratında çalışıyorsun.
Hayır dedi iri yarı adam kibar bir sesle. Hamallarınızdan ikisi istihbarat ajanıydı. İkisi de öldü. Şişko Garvey de Port Maria'ya dönerken yolda kaza geçirdi. O da öldü.
Öyleyse?
Soruları siz sormayacaksınız Bay McAuliffe. Ben soracağım. Söyleyin bakalım bana. Siz yeni inananlar Akuaba hakkında ne biliyorsunuz?
26. ayrımın sonu. Sayfa 284.